Ayrım 35.
İkinci büyük sebep ise muhafazakar partilerin korkaklıkları ve milletimizin bünyesindeki en iyi ve en çalışkan unsurların ortadan kalkmış olmalarıydı. Milletin içindeki bu faydalı unsurlar cephede ölmüşlerdi. Ayrıca burjuva partileri fikir ve kanaatlerini ancak fikir sahasında fikri silahlarla koruyabileceklerine inanıyorlardı. Çünkü kuvvet kullanmak hakkına sadece devlet sahipti. Bu şekilde düşünmek sadece gittikçe artan çöküşün işaretlerini taşımakla kalmaz. Aynı zamanda böyle bir düşünce siyasi rakiplerin eskiden beri bu hususu terk ederek kendi siyasi gayeleri için baskı ve şiddet yoluyla mücadele edeceklerini ilan ettikleri bir sırada çok hatalı olur. Bunun böyle olduğunu 7-11 Kasım günleri açıkça ispat etti. O sırada Marksistler parlamentoculuğu ve demokrasiyi önemsiyordu. Her iki kuruluşa köpekler gibi uluyan ve ateş eden caniler çetesi en korkunç ve en öldürücü darbeyi indirdi. Geveze Burjuva Teşkilatı bu durum karşısında aciz kaldı. Fakat ihtilalden sonra da bu burjuva partileri yeni yeni bayraklar altında ortaya çıktılar. Bu partilerin liderleri saklandıkları yerlerden dışa çıkarlarken meydana gelen olaylardan ders almamışlar, hiçbir şey öğrenmemişlerdi. Bu partilerin programlarındaki yeni şartlara uymayan bölümlerse eskisinin aynıydı. Bunların maksatları yeni şartlara mümkün olduğu kadar uyabilmekten ibaretti. Burjuva partiler ihtilalden sonra da rakibine yol ortasında teslim oldu. Cumhuriyetin korunması için meclise bir kanun teklifi getirildi. İlk önceleri çoğunluk sağlanamadığı için teklif kabul edilmedi. Fakat miting yapan 200 bin kızıl karşısında burjuva devlet adamları korktular. Sanki bunlar başka türlü hareket ederlerse hiddetten köpüren bu kalabalığın hışmına uğrayarak Reichstag'dan çıktıkları zaman bel kemiklerinin kırılacağını zannettiler. Bu korku onları düşüncelerine aykırı olan teklifin çıkarına oy kullanmak zorunda bıraktı. 1922 yılının Temmuz ayında parlamentoda oynanan komedi sırasında nasyonalistler teklifin aleyhinde oy verdiler. Böylece yeni devlet sanki hiçbir milli muhalefet yokmuş gibi gelişti. İşte o sıralarda Marksizme ve onun teşvikiyle ayaklanan topluluklara karşı çıkan ve bu muhalefet cesaretini gösteren kuruluşlar, gönüllü grupları kendi kendini koruyan topluluklar, vatanseverler, muhafızlar ve genellikle eski askerlerden kurulu töreci topluluklar idi. Fakat bunların muhalefeti Almanya'nın kötü talihini değiştirmedi. Bu sonuç normaldi. Nasıl nasyonel partiler sokaklarda hiçbir kuvvet ve kudrete sahip olamadıkları için halka nüfuz ve etki edememişlerse, sözde kötü gidişe karşı savunma birimleri oluşturanlar da siyasi fikirlerin ve her türlü ciddi siyasi düşüncelerden mahrum bulundukları için topluluklara sokulamadılar. Marksizmi zafere götüren şey siyasi idaresiyle çalışma ve hareketlerindeki sert ve şiddet gösteren mitingleridir. Milli Almanya'yı Almanya'nın kaderi üzerinde her türlü güç ve etkiden mahrum bırakan şey sert kuvvetin milli iradeyle işbirliği yapmamasıdır. Milli partiler ne olursa olsun bu iradeyi bir sokak kavgasında galip çıkartacak büyük bir güce sahip değillerdi. Bu durumu kurnaz Yahudi gayet ince bir şekilde devam ettirdi. Basın yoluyla Yahudi bu kötü gidişe karşı olan savunma kaynaklarını siyasi olmayan fikirlerle doldurdu. Böylece siyasi mücadelede Yahudi gerçek fikir silahlarının kullanılmasını yasaklıyordu. Milyonlarca aptal Alman bu eşekçi harekete kendini kaptırıp savunma silahlarını elden çıkartıp kendini Yahudinin kanlı ellerine teslim ediyordu. Bunu yaparken işin korkunç yanını da bir türlü anlayamıyordu. Her türlü düzenleyici fikrin yokluğu daima mücadele kuvvetinin sınırlı kalmasını gerektirir. En kaba silahları kullanmak hakkına sahip olmak kanaati de daima yenilikçi düzenin zaferinin gerek ve zaruretini doğurur. Demek oluyor ki bu gayeler ve idealler uğrunda mücadele etmeyen bir hareket hiçbir zaman en son çarelere başvuramayacaktır. Büyük bir fikrin ilanı Fransız ihtilalinin başarı sırrıdır. Rusya'daki komünist ihtilal zaferini fikre borçludur. Faşizm kuvvetini bir milleti iyi bir şekilde büyük bir düzenlemeye tabi tutmak fikrinden almıştır. İşte burjuva partilerinin hiçbirinde bu işi başaracak bir yetenek yoktur. Bu işi başarmak için sağda solda savunma birimleri oluşmuştu. Fakat bu birimleri Marksizmin yavaş yavaş dağıtmaya başladı. Marksizm bu birimleri kendisi için tehlikeli görmüyordu. Fakat bunlar gereksiz duruma gelmişlerdi. Şüphe edilen cesaret sahibi liderler mahkemelere sevk edilecek mahkum edildiler. Sonuçta hepsi hataları yüzünden hak ettiklerini buldular. 15. Bölüm Hücum Kıtaları. Nasyonal Sosyalist Partisi kurulduğu zaman gayesi, burjuva partilerde olduğu gibi geçmişin mekanik bir şekilde iadesi olmayıp, bugünkü anlamsız devletin yerine ırkçı bir devlet meydana getirmek oldu. Böylece yepyeni bir hareket ortaya atılıyordu. Genç hareket ilk günlerden itibaren fikirlerini manevi vasıtalarla yazmak ve propaganda yapma gereğini duydu. Fakat böyle bir çalışmanın aynı zamanda kaba kuvvetiyle takviye edilmesi gerektiğini de kabul etti. Yeni doktrinin gerçek değeri göz önüne alınarak ulaşılacak hedef için yapılan fedakarlıklar hiçbir zaman büyük bir şey olarak kabul edilmedi. Öyle anlar olur ki bir milletin kalbini fethetmek isteyen bir hareket, kendi bünyesinde düşmanlarının tetiş hareketlerine karşı müdafaa çaresi bulmak mecburiyetini duyar. Tetişten yardım gören felsefi bir fikir hiçbir zaman idari usullerle mağlup edilemez. Böyle felsefi bir fikir ancak cesurca olduğu kadar kesin eylem ve hareketleriyle kendisini ifade eden yeni bir felsefi fikirle yok edilebilir. Bu tarihi bir olaydır ve hep böyle olmuştur. Bu durum devletlerin resmi savunucularının hoşuna gitmez, fakat bu hal inkar kabul etmez bir gerçektir. Alman devleti Marksizmin şiddetli saldırısına hedef olmaktadır. Devlet 70 yıldan beri devam eden mücadelenin ideolojik zaferine engel olamadığı gibi, yıllarca kendini tehdit eden ideolojinin uğrunda çarpışanları en kanlı bir şekilde cezalandırmış, fakat yine de Marksizme her açıdan teslim olmuştur. Kasım 18'de Marksizme kayıtsız şartsız teslim olan devlet, bir gün içinde Marksçılığa hakim olamazdı. Çünkü bakan koltuklarına oturmuş olan ahmak burjuvalar, bugün işçilere karşı devletin baskı yapmamasını ağızlarında geveleyip duruyorlardı. Böyle bir işe girişmek, bu ahmak burjuvaların gözünde Marksizmle aynı şey olarak kabul ediliyordu. Bundan dolayı Marksist fikir ve teşkilat karşısında devletimizin yıkılmasını da gizlemeye çalışıyorlardı. Bugünkü devletin Marksizme tamamen boyun eğmesi karşısında Nasyonel Sosyalist Hareket sadece manevi silahlarla kendi fikrinin galip çıkmasını hazırlamak imkanına sahip değildir. Zafer sarhoşluğu içinde bulunan beynelmilenciliğin terör hareketlerine karşı kendi imkanlarıyla savunma önlemi almak zorundadır. Güvenlik kadromuzun nasıl kurulduğunu, toplantılarımızda yerine getirdiği önemli görevleri kitabımızın bundan önceki bölümlerinde belirtmiş ve kadromuzun yavaş yavaş geliştiğini görmüştük. Bizim bu teşkilatımız ile Alman savunma gruplarının arasında benzerlik varsa da bu dış görünüştedir. Çünkü Alman savunma gruplarının açık bir siyasi fikirleri yoktu. Bunlar sadece özel himaye ekiplerinden ibarettiler. Hususi kanaatler uğrunda mücadele eden özel kuruluşlardı. O günlerde Nasyonal Sosyalist Hareket'in güvenlik kadrosunu bu savunma gruplarından ayıran en büyük özellik, itilal tarafından meydana getirilen şartların en ufağını bile kabul etmemesi ve tamamına karşı Almanya uğrunda mücadele etmesiydi. Teşkilatımız daha ilk günlerden itibaren ciddi ataklar yapmak için kurulmuştu. Fakat bu girişim bazı aptal ırkçıların iddia ettikleri gibi sadece sopaya karşı şiddetli bir aşktan ileri gelmiyordu. Çoğu kez tarihte görüldüğü gibi en asil başlar en basit darbeler altında uçmuşlardır. Bizim teşkilatımız baskı ve şiddeti aslında bir maksat olarak kabul etmez. Teşkilatımız ideal gayeler takip edenleri baskı, zor ve şiddetten korumak için kurulmuştur. Teşkilatımız millete hiçbir koruma ihtimali vermeyen bir devleti müdafaa etmek için değil, tam tersine olarak milleti ve devleti yok etmek isteyenlere karşı milletin korunmasını üstüne almak için kurulmuştur. Münih'te Hofrat düğün salonunda gördüğümüz çatışmada güvenlik kuvvetimizin gösterdiği kahramanlıktan dolayı o günün büyük kıtasını sürekli olarak hücum kıtası adını verdik. Daha doğrusu güvenlik kuvvetimiz o gün birçok kızıl karşısında gösterdiği cesaret ve kazandığı zafer sayesinde bu adı almayı hak etti. Bu adın ifade ettiği anlam hareketimizin yalnız bir kısmını anlatıyordu. Bu ad ve bu adın altında toplananlar, propaganda gibi, basın gibi, bilimsel kuruluşlar gibi ve partimizin diğer üyeleri gibi bir bütünün bir kısmını ifade ediyor ve bir parçasını oluşturuyorlardı. Hafızalardan silinmeyen o tarihi toplantıdaki başarımız yalnız o günkü toplantıyla sınırlı kalmadı. Hareketimizi ve fikirlerimizi Almanya'nın diğer taraflarında da yaymak için yaptığımız girişimlerde bu organımızın ne kadar faydalı ve gerekli olduğunu gördük. Kızıllar bizi kendilerine karşı bir tehlike olarak kabul ettikten sonra, Nasyonel Sosyalist toplantılar yapmak için yaptığımız girişimlerde bizi daha büyük bir güç haline gelmeden boğmak ve ezmek için hiçbir fırsatı kaçırmadılar. Bazen de toplantılarımızı sabotajlarla önlemeye çalıştılar. Bütün bu olaylar yaşanırken Marksçı partilerin üyeleri ve kuruluşları her yerde ve hatta parlamentoda dahi sabotaj hareketlerini savunuyorlardı. Kızılların bu hareketleri normaldi. Fakat hiçbir yerde söz söyleyemeyen ve konuşmacıların sözleri kızıllar tarafından kesilen, her zaman Marksçıların dayaklarına maruz kalan ve Marksizm aleyhindeki saldırılarını takip edip bizim bu milli mücadelemiz sırasında karşılaştığımız güçlüklerden adeta zevk duyan burjuva partilerinin bu tutumlarına ne demeli? Bu pis burjuvalar mağlup edemedikleri kızıl partilerin tarafımızdan mağlup edilemediğini gördükçe memnun oluyorlardı. Yüksek dereceli memurlar, emniyet amirleri, hatta bakanlar kendilerini rezil dedirtecek bir karaktersizlikle vatansever kişiler kimliğine bürünüp biz Nasyonal Sosyalistlerin Marksçılarla olan mücadelesinde şerefsizce kızıllara hizmet ediyorlardı. Birkaç yıl önce kızıl köpek sürüleri tarafından ipe çekilmemelerini ve birer fener direğine asılmış cesetler haline gelmelerini kısmen dahi olsa bizim kahramanlığımıza borçlu olan bu rezil heriflerin partimiz ve üyeleri hakkındaki hiçbir ihtarda bulunmadan tabiata geçmeleri rezil kimseler olduklarının en açık deliliydi. Bu kadar hüzün verici olaylar arasında sonsuza göçen polis müdürü Pöhner mert bir adam olarak bu adi köpeklerden bahsederken şöyle demişti. Hayatım boyunca sadece bir Alman olmak, öyle kalmak ve bir memur olmak için mücadele ettim. Rezil bir memur olarak karşısına çıkana fahişelik eden ve o anın hakimi görünmeyi fırsat bilen basit yaratıklarla benim karıştırılmamamı isterim. Bizi endişeye sevk eden ve çok hazin olan bir durum vardı ki, o da bu köpek sürüsünün yavaş yavaş da olsa Alman devletinin en namuslu kişilerini boyunduruk ve etkileri altına alarak onlara da kendi prensiplerini ve adiliklerini aşılamalarıydı. Bunlar aynı zamanda namuslu bir kişiye karşı da azgın ve korkunç bir kin beslerlerdi. Yahudi taktiği burada da kuvvetini gösterir ve bu namuslu memurlar görevlerinden alınıp cezalandırılırlardı. Bütün bunlar olurken başta bulunan şerefsiz herifler de nasyonalist etiketi altında kendilerini millete pahalı satarlardı. Biz bu gibi alçak köpeklerden hiçbir yarar göremezdik. kestik. Fakat kendi savunma kurumumuz olan hücum kıtalarının gelişmesi, hareketimizin emniyetini garanti edince takdir dolu dikkatleri üstümüze çektik. Bizim hücum kıtalarımızın iş teşkilatında hakim fikir, bu organımızın tam bir hücum kıtası olmasından başka, nasyonal sosyalist ideali sarsılmaz bir şekilde manevi kuvvet haline getirmek ve disipline dikkat etmek olmuştur. Bu teşkilatımızın herhangi bir savunma teşkilatı veya gizli bir cemiyet ile bir benzerliği ve ilgisi yoktur. Bir milletin askeri terbiyesi yalnız özel kaynaklarla elde edilemez. Bunun için devlet tarafından büyük para yardımı yapılması gerekir. Bundan başka bu hususu düşünmek, kendi imkanları hakkında oldukça fazla hayale kapılmak olurdu. Geçici disiplini uygulayarak askeri değeri bulunan kuruluşların meydana getirilmesinde bazı engelleri aşabilmek mümkün değildir. Çünkü en ciddi yönetim aracı olan ceza vermek yetkisi eksiktir. 1914 yılının ilkbaharında kurulan ve savunma grupları denilen kuvvetleri bugün dahi meydana getirmek mümkündür. Fakat bu grupları meydana getirenler eski askerlerdi. Bu askerlerin birçoğu eski ordu okulunda okumuşlardı. Ayrıca yüklenen görev ve cinsine bakılmaksızın kayıtsız şartsız bir askere itaat gerektirmekteydi. Halbuki gönüllü ekipler için bir ideal söz konusu değildi. Ekip ne kadar geniş olursa disiplin de o kadar gevşek olur. Her üyeden en az iş isteniyordu. Ve bunun sonucu olarak müdafaa ekipleri eski askerler ve emekliler derneği haline geliyordu. Kayıtsız şartsız bir emir ve idari etkisi olmadan askeri hizmete gönüllü hazırlama işi hiçbir zaman büyük topluluklar üzerinde uygulanamaz. Kendi rızalarıyla ordu içinde itaat mecburiyetine boyun eğenler azınlıkta kalacaklardır. Ayrıca vasıta ve alet eksikliği imkansızlık savunma birimlerinin hakiki bir eğitim yapmalarına fırsat vermemektedir. Halbuki ciddi bir eğitim böyle bir kuruluşun birinci ve en büyük görevi olmalıdır. Savaşın üstünden 8 yıl geçtiği halde bu uzun süre içinde Alman gençlerinin hiçbiri ciddi bir talim görmedi. Bu savunma birimlerinin görevi sadece çok eskiden talim terbiye görmüş kimseleri toplamak değildir. Eğer bu iş böyle yapılırsa bir kimsenin ekibi hangi yılı terk edeceği kolayca hesaplanabilir. 1918 yılının en genç elemanı dahi 20 yıl sonra askeri değerini kaybedecektir. Şimdi Almanya bu kötü devreye büyük bir hızla yaklaşmaktadır. Bu devre gelip çattığı vakit savunma birimleri tam anlamıyla Emekliler Derneği kimliğini alacaktır. Halbuki esas vazifesi kötü gidişe karşı koymak olan savunma birimlerinin durumları böyle olmamalıdır. İşte bu hal henüz askeri talim görmemiş olanlar için eğitim zorunluluğunu açıkça ortaya koymaktadır. Fakat şu sıra bu şekilde yetiştirme imkansızdır. Haftada 1-2 saatlik bir talim ile tam bir asker yetiştirilemez. 2 yıllık bir askerlik hizmeti bir Alman gencinin tam bir asker olarak yetişmesi için ancak yeterlidir. Hepimiz cephede askerlik mesleğine tam anlamıyla hazırlanmamış olan genç askerlerimizin korkunç ve acı durumlarını gözlerimizle gördük. 15 hafta sıkı bir talime tabi tutulan gönüllü kıtalar en büyük fedakarlık ruhuyla canlı ve ayakta olmalarına rağmen savaş sahasında topa yem olacak et yığınından başka bir şey değillerdi. Sadece 15 hafta kadar askeri talim gördükten sonra eski askerlerin aralarına katılan gençler bir işe yarıyorlar ve eskilerin tecrübelerinden istifade ederek faydalı oluyorlardı. Böylece bunlar yavaş yavaş yeni görevlerine alışıyorlardı. Bu olaylar göz önüne alınacak olursa belirli bir idareci heyeti olmadan, yeterli derecede elde vasıta ve alet bulunmadan, adet yerini bulsun diye haftada 1-2 saatlik yaptırılan talim ile bir kuvvet meydana getirmenin ne kadar ümitsiz ve imkansız bir iş olduğu anlaşılır. Bu şekilde davranmakla eski askerler durumlarını muhafaza edebilirler. Fakat hiçbir zaman gençler bu şekilde asker haline getirilemezler. Bir gönüllü savunma grubu büyük gayret ve masraflarla sadık birkaç bin kişiyi askeri eğitime tabi tutarken, devlet barışçı davranışlarıyla milyonlarca gencin arzusunu ve maneviyatını kırmakta ve sonuçta onların yurtsever ruhlarını zehirleyerek hepsini koyun sürüsü haline getirmektedir. Bu trajedinin yanı sıra savunma gruplarının fikirden yoksun oluşları olumsuz bir rol oynuyordu. Sıraladığımız bu yokluk ve zorluklara rağmen bu savunma birimleri uzun yıllar sonunda sayıca pek az bir oran olan Alman gencinin vücut, ahlak ve teknik bakımdan askeri bir eğitimden geçirilmiş kişiler haline getirme işinde başarı sağlasa bile bugünkü politika ve devlet adamlarının arzulamadıkları bu sonucu nefretle karşılayacakları muhakkak olduğuna göre elde edilen sonuç devlet adına yine sıfırdır. Birkaç yıl önce en iyi talimi görmüş 8,5 milyonluk orduyu terk eden devletin bugün 10 milyon Almanı akşam karanlığında askeri talime tabi tutması sadece gülünecek bir olay değildir. Devlet yalnız bu kuvvetten istifade etmemekle kalmadı. Bu orduyu fedakarlıklarına karşılık rezil edepsiz, rezil alçaklar takımının hareketlerine teslim etti. Demek geçmişin en namuslu ve en şerefli askerlerini lekelemiş, bu kahramanlara tükürmüş, fedakarlık gösterenlerin nişan ve rütbelerinin sökülmesine fırsat vermiş, bayrak ve sancaklarını çiğnemiş olan bugünkü rejimin müdafaası ve korunması için asker yetiştirecek ha? Şaşarım böyle düşüncelere. Bugünkü rejim eski ordunun şerefine, manevi şahsiyetine küfredenleri mahkemeye vermek için küçük bir teşebbüste bulundu mu? Asla bulunmadı. Tam tersine eski Alman ordusuna küfredenleri en yüksek makamlara atadı. Leipzig'te halk kuvvetin arkasından yürür demişlerdi. Bugün kuvvet ihtilali yapmış olanların elinde bulunduğuna ve bu harekette Alman tarihinde en alçak bir ihanetten, en adi bir aptallıktan ibaret olduğuna göre yeni bir ordu kurmak bu rezil domuz suratlı heriflerin kuvvetini artırmak olacaktır. İşte böyle bir ordu kurmaya teşebbüs etmek kadar yersiz bir şey olamaz. Akıl ve mantık bu teşebbüsün karşısındadır. Bu yeni devletin ihtilalden sonra bulunduğu makamı askeri dokundan takviyeye ne kadar önem verdiği ilgiyi, o sıralarda var olan ve kendini korumak için kurdurulmuş olan teşkilata karşı duyduğu ilgiden belli olmaktadır. Bu kuruluşlar, korkak ihtilal mahluklarının himayelerini görev varlığı edinmiş oldukları için arzu edilen kuruluşlar olarak kabul ediliyorlardı. Fakat zamanla milletimiz istila tehlikesine maruz kalınca, bu ihtilal mahlukları için ortada korkulacak şey kalmadı ve bu kuruluşların da onlar için gereksiz olmaya başladığı anlaşıldı. Bundan dolayı bu savunma gruplarının silahlarını toplamak ve onları dağıtmak için ellerinden geleni yaptılar. Gönüllü savunma gruplarını kurmak işini araştırırken kendi kendime bu gençlere kim ve ne için eğitim yaptıracaktım diye soruyordum. Evet, bu gençlerden hangi maksat için istifade edilecek ve bunlar ne zaman göreve çağrılacaklardı? İşte kendi kendime sorduğum bu sorulara verdiğim cevap aynı zamanda bizim kendi genç hareketimiz için en iyi emirleri ve ilkeleri ortaya koyuyordu. Bugünkü devlet bu eğitim görmüş kurumlara eğer bir gün başvuracak olursa bunu milletimizin milli çıkarlarını dışarıya karşı korumak için yapmayacak, sadece aldatılmış, ihanete uğramış milletimizin günün birinde isyan etmesi halinde devletin başında bulunan zalimlerin korunması için girişimde bulunacaktı. Demek ki bizim hücum kıtalarımızın yukarıda belirttiğimiz sebepten dolayı askeri bir teşkilat ile hiçbir ilişkisi bulunmamalıdır. Bu kuruluş Nasyonal Sosyalist Hareket'in korunması ve propagandası için bir organ olacaktır. Yani görevleri savunma grupları denilen kuruluşlardan tamamen farklı olmalıydı. Fakat bizim bu teşkilatımız hiçbir zaman gizli bir dernek olmayacaktır. Çünkü gizli teşkilatların maksatları yasa dışı olabilir. Bu gizlilik hali böyle bir teşkilatın daima kadrosunu tehdit eden, hele Alman milletinin gevezeliği olan tutkusu bilinince böyle önemli bir teşkilat kurmak ve aynı zamanda bu teşkilatı sır olarak saklamak veya teşkilatın maksadını gizlemek asla mümkün değildir. Bu şekil girişimler bugüne kadar binlerce kez ortaya çıkartılmıştır. Bugün güvenlik güçleri ellerinde bir takım piç ve domuzlar bulundurmaktadırlar. Bunlar ufak bir çıkar karşılığı ihanet etmekle kalmazlar. Aynı zamanda hayali bir takım ihanetleri de uydururlar. Hiç kimse hiçbir zaman kendi üyelerinden bugünkü durumda gerekli olanı sağlayamaz. Sadece küçücük gruplar yıllarca devam eden tecrübelerden sonra gizli teşkilat özelliğini alabilirler. Fakat bu kuruluşların küçük oluşları Nasyonal Sosyalist Hareket için faydasızdır. Bizim ihtiyaç duyduğumuz şey fikirlerimize bağlı yüz binlerce inanmış savaşçıydı. Yoksa cüret sahibi 100 veya 200 fesatçının aramızda işi yoktu. Gizli görüşmelerle çalışmak yerine görkemli ve büyük kitle mitingleriyle çalışmak daha iyidir. Bir fikir hareketi hiçbir zaman bıçak, zehir veya tabanca ile başarılı olamaz. Böyle bir fikir hareketinin başarısı ancak sokağı fethetmekle mümkün olur. Biz Marksistlere Nasyonal Sosyalizmin yakın bir gelecekte sokak, cadde, meydanların ve günün birinde de devletin tek hakimi olacağını anlatmalıydık. Gizli kuruluşların bir başka tehlikesi ise üyelerinin çoğu üstlerine düşen görevlerinin büyüklüğünü unutmalarıdır. Diğer bir tehlike de üyelerin bir milletin kaderini bir katilin değiştirebileceğine inanmalarıdır. Böyle bir fikir ancak halk birkaç zorbanın korkunç baskısı altında inerken fevkalede bir şahsiyetin ortaya çıkması ve milletçe nefret edilen adamın göğsüne bıçağı saplamasıyla mümkün olur. Bu hareketi korkakların cumhuriyetçi ruhları ayıplayacaktır. Halbuki koca Schiller, William Tell'in böyle bir öldürme olayını yüceltme cesaretini göstermiştir. 19 ve 20 yılı içinde gizli kuruluşların tarihin örneğine kendilerini kaptırarak ülkenin bir süre alçaktan çok usandığı bir sırada milletin acısına son vermek amacıyla bu rezil domuzlardan intikam almaya kalkmaları ihtimalleri vardı. Böyle bir teşebbüs çok anlamsız bir hareket olurdu. Çünkü Marksizm herhangi bir liderin üstün dehası sayesinde bugünkü durumuna ulaşmadı. Marksizm burjuva sınıfının acınacak ve sonsuz zaafından, korkakça geri çekilişinden dolayı bu zaferi elde edebildi. Bizim burjuva sınıfımız için en acı durum, Kızıl İhtilal'in ufak bir zekaya ihtiyaç göstermeden başarı elde etmesi ve burjuvayı emri altına almasıdır. Bir Robespierre, bir Danton ve bir Marat karşısında teslim olunabilir ve bu teslimiyete akıl erer. Fakat Jules Scheidemann yahut Şişman Erzberger ve diğer bir sürü siyasi cüceler karşısında dört ayak üzerine düşülmesi bir rezaletten başka bir şey değildir. İhtilalin dehası olarak bir tek kişi bile çıkmadı. Yalnızca vatanın felaketi için yapılan ihtilalde sayısız tahta kuruları ile götürü ve toptan olarak elde edilmiş Spartakistler gibi geçmez, işe yaramaz mallar vardı. İçlerinden herhangi biri ortadan kaldırılsa bunun hiçbir önemi olamazdı. Böyle bir şey yapılsa bile bir sürü sülük ortadan kalkanın yerini alacaktı. Enerjik bir protesto bu inanışı yok etmeye yeterliydi. Hükümetin en yüksek makamlarında koskoca bir imparatorluğu satmış, 2 milyon ölünün hiçbir işe yaramayan fedakarlıklarının günahını üzerine almış, milyonlarca savaş gazisinin sorumluluklarını omuzlarına yüklenmiş, tam bir ruh huzuru ve istirahati içinde cumhuriyetçi işlerini görmekle meşgul bir takım domuzlar dururken, bir topun yerini düşmana haber vermiş olan bir kimseyi kurşuna dizmek mantıksızlıktır. Bir devlette hükümetin büyük hainleri masum olarak ilan etmesi ve küçük hainlere ceza vermesi anlamsızlıktan başka bir şey değildir. Bir gün şöyle bir olay meydana gelebilir. Orduda bulunduğu bir sırada ihanet etmiş ciğeri 5 para etmez bir herif çıkabilir. İşte bu durumda bir hainin vücudu diğer hainler tarafından mı ortadan kaldırılmalıdır yoksa bir idealist jüri tarafından mı? Birinci durumda başarı şüphe uyandırır. Gelecek için ihanet kaçınılmazdır. İkinci durumda ise küçük ve basit bir kimse yok edilecektir. Bu meselede ben şöyle düşünüyordum. Büyük hırsızlar serbest ve cezasız kaldıkları müddetçe küçük hırsızlar yakalanmamalıdır. Bir gün gelecek milli bir Alman mahkemesi Kasım cinayetlerinin hesaplarını soracak ve on binlerce teşkilatçı işledikleri cinayetlerden dolayı yargılayıp idam edecektir. Bu görüş aynı zamanda savaştan sonra milletler arası makamlara gizli silah depolarının yerlerini bildiren küçük ordu hainlerini de kapsar. Bütün bu düşünceler ve ihtimaller beni gizli kurumlara her ne şekilde olursa olsun katılımı yasaklamayı ve hücum kıtalarını bu kurumların karakterinden uzak tutmaya zorladı. SA bir askeri müdafaa teşkilatı ve bir gizli dernek olmayacaktı. Talimler askeri faydaları bakımından değil, partinin çıkarlarına uymaları bakımından yapılmalıydı. Teşkilatın üyeleri fiziki gelişmelerini askeri terbiyeyle değil, spor eğitimiyle elde etmeliydiler. Boks ve jitsu bana göre bir top atışı taliminden çok daha faydalıdır. Belki top atışı talimi görmemiş olmak eksiklikti. Fakat spor sahasında mükemmel bir şekilde talim ve terbiye görmüş, vatan için sonsuz bir aşk ateşiyle tutuşmuş, en şiddetli bir saldırı ruhuyla yoğrulmuş 6 milyon genç bana teslim edilsin, İhtiyaç duyulduğunda milli bir devlet için 2 yıldan az bir sürede koskoca bir ordu meydana getireyim. Fiziki gelişme herkese kendi üstünlüğü kanaatini telkin etmeli ve ona sürekli bir şekilde kendi gücüne güvenmesini sağlamalıdır. Bu şekil fiziki terbiye bu üyelere Nasyonel Sosyalist Hareketi müdafaası için silah hizmetleri görecek sportif özellikleri de kazandırmalıdır. SA'ların gizli bir tarafının kalmaması için herkesin bu teşkilat mensuplarını gördüğü vakit tanıyabilmeleri için üyelerine üniforma giydirilmeliydi. SA gizli olarak toplanmamalıydı. Açıkça ilerlemeliydi. Gizli dernek olduğu hakkındaki bütün ithamları kesin bir şekilde yok edecek bir harekete girişmeliydi. Daha başlangıçtan itibaren genç hareketin büyük fikri SA'ya bağlı olanlara anlatılmalı ve büyük fikrin onlarca anlaşılmayan bir tarafı kalmamalıydı. Bu kimseleri fikirlerimizin savunulması görevine o şekilde sürüklemek icap eder ki herhangi bir patırtıda nasyonal sosyalist ve ırkçı bir devletin kurulması uğrunda onlar hayatlarını feda etmekten çekinmesinler. SA'nın teşkilat şekli, üniforması ve donanımı eski ordu mensuplarına benzememeliydi. Bu üniformalar üstlerine düşen görevin ihtiyaçlarına göre olmalıydı. SA'nın gelişmesiyle ilgili o 3 olay sonsuz bir öneme sahiptir. Bunlardan biri bütün vatansever kurumların Cumhuriyet'in korunması aleyhinde Münih'teki Köpenzlak'ta yaptıkları büyük mitingidi. Münih'in vatansever dernekleri Cumhuriyet'in korunması kanununun kabulüne karşı protesto için çok büyük bir miting yapmak kararını aldılar. Nasyonal Sosyalist Hareket de büyük mitinge katıldı. Partimiz gruplar halinde caddelerden geçti.